Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, Erkam dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Mübarek bir zaman dilimindeyiz. Manevi duygularımızın coştuğu ve manevi iklim içerisinde ibadetlerimizin arttığı güzel bir Ramazan ayındayız sevgili dinleyenlerimiz. Bu vesileyle radyoları başına bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızın da Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Rabbim inşallah bu ay içerisinde gerçek manada bu aydan istifade edenlerden eylesin değerli dinleyenlerimiz. Efendim, Ramazan ayı denildiğinde her zaman ifade ettiğimiz üzere Ramazan ayının bir Kur'an ayı olduğunu da programımızda zikretmek gerekiyor. Zira bütün kitaplardan önce özellikle bu ayda, bu manevi zaman diliminde okunması gereken tek bir kitap varsa o da bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu bu güzel ay ve Kadir Gecesi'nde taçlanan, manevi olarak Kadir Gecesi ile taçlanan bu güzel ay, ki Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece Kur'an-ı Kerim'den ifade edildiği üzere Kadir Suresi'nde. Dolayısıyla hem Kur'an ayı olması bu ayın, hem de içerisinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin var olması bu zaman dilimine ayrı bir ehemmiyet kazandırıyor. Onun için bizim literatürümüzde Ramazan ayına 11 ayın sultanı ifadesi kullanılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün zaman dilimleri çok kıymetli, çok ehemmiyetli tabii ki. Her birisinin kendisine göre güzellikleri var şüphesiz. Ama bunların içerisinde Ramazan ayının 11 ayın sultanı olma özelliği de işte bu bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı, hem Kur'an ayı olması, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olması ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin var olması diye ifade edelim değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, Kur'an ayı demişken hemen bu konuya da uygun yine Kur'an'dan bir surenin anlatıldığı ve bir kitap halinde bize sunulan güzel bir çalışmayla programımızı başlatalım. Timaş yayınlarından çıkan bir kitap, Fatma Bayram imzasını taşıyan bu çalışmanın adı En Güzel Kıssa. Evet, kıssa dediğimde hemen, hele hele en güzel kıssa dediğimde hepinizin aklına gelen bir sure var sevgili dinleyenlerimiz. Evet, kıssaların en güzeli ve belki de peygamberlerin içinde de yine en güzeli, ki bütün peygamberler güzeldir ama onun hem fiziki anlamda güzelliği, hem ruhi hem ahlaki anlamda güzelliği adeta dillere destan olmuş ve Ahsenul Kasas olarak ifade edilen Kur'an-ı ifadeyle Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını, o kıssasını, onun başına gelenlerin anlatıldığı Yusuf suresinden hareketle böyle bir kitap kaleme almış Fatma Bayram hanımefendi. Efendim, şöyle kitabın arka kapak yazısında neler söylüyor bakalım. Diyor ki, Elmalılı Hamdi Yazır merhum, Kur'an insanın Rabbi ile, alemle ve diğer insanlarla ilişkilerinden bahseden bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an insanın Rabbi ile olan ilişkisini, hukukunu, alemle olan hukukunu ve aynı zamanda hem cinsleriyle, yani insanlarla olan hukukunu tanzim eden önemli bir kıymetli, hatta kıymetinin haddi hesabı olmayan bir kitaptır. Elmalı Hamdi Yazır bunu ifade ediyor. Kur'an verdiği peygamber örnekleriyle muhatabının şahsiyetini inşa ederken insanın yaşadığı hayati problemlere de çözümler sunar. Kıssalarda anlatılan olayları masal dinler gibi dinlemeyip hayatımızın içine almayı başarabilirsek kişiliğimizin yeniden imar olduğuna şahit oluruz, diyor Fatma Bayram ve bu düşünceyle uzun yıllar boyunca yaptığı kıssa derslerinde "Bu kıssa bana ne söylüyor?" sorusunun cevabını arıyor. Hazreti Adem'den hatalarımızı telafi etme yollarını, Hazreti Nuh'tan birbirimize bağlayan asıl bağın inanç olduğunu ve bir insanın olaylara aldırmaksızın, bıkmadan, usanmadan yoluna nasıl devam edebileceğini, Hazreti İbrahim'den aleyhisselam bir insanın tevhid arayışını ve imanından aldığı cesaretle imansız bir kavme nasıl karşı koyulacağını, Hazreti Lut'tan kötülük ne kadar yaygın olursa olsun direnç göstererek karşı koymak gerektiğini, Hazreti Musa'dan korkularımıza rağmen sebatla yolumuza devam etme yollarını, Hazreti Meryem aleyhisselam'dan görünenin aldatıcı olabileceğini, Hazreti Yusuf aleyhisselam'dan bir gencin nefsinin ve çevresinin baskısına rağmen ahlakını nasıl muhafaza edeceğini ve bütün bunun yollarını öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'deki geçen kıssalarda. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, en güzel kıssa benzersiz ve katman katman zengin içeriğiyle Hazreti Yusuf aleyhisselam'ın kuyudan saraya yükselişinin öyküsüdür diyor kitabın arka kapak yazısı bizlere. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in üçte birinin kıssalardan oluştuğunu söylüyorlar hocalarımız, müfessirlerimiz. Kur'an-ı Kerim 30 cüzden oluşan bir kitap, Rabbimizin kitabı, sözleri ve bu 30 cüzün yaklaşık 10 cüzünün kıssalardan, peygamber hayatlarından oluştuğunu öğreniyoruz, görüyoruz. Bu da şunu ifade ediyor tabii bizlere, Kur'an'ın anlatma üslubunun insanlara meseleleri örneklendirerek, canlı örnekler vererek anlatma üslubunun olduğunu gösteriyor. Evet, zaten bu sorunun cevabını da kitabımızın ilk sayfalarında Kur'an neden kıssa anlatır sorusuyla cevabını burada buluyoruz. Kur'an neden kıssa anlatır? Evet, Kur'an'da kıssalara neden yer verildiği konusunda pek çok fikirler ileri sürülüyor. Kuşkusuz örnek vermek, benzetmek, benzetme yapmak, hitabette ihmal edilmemesi gereken önemli bir unsurdur. Bir de vahyin sadece iyi eğitilmiş, seçkin insanlara hitap etmeyip, okur yazar dahi olmayan her düzeyden insana hitap ettiğini hatırlamakta fayda var. Cenab-ı Hak, anlayış seviyesi ne olursa olsun, her insana o ilke ve prensipleri öğretmek ve hayatın içerisinde yaşarken ihtiyaç anında hatırlatmak istiyor. Bunun en güzel yolu da ancak örnek şahsiyetlerin hafızalara kazınmış model davranışlarıyla özdeşleştirmektir. Kur'an kıssalarının bir başka hedefi de Kur'an ayetlerinin yaşanabilirliğini göstermektir. Evet, sorumuz neydi? Sorumuzu hatırlayalım. Kur'an neden kıssa anlatır? Rabbimizin kullandığı metottan diyor yazarımız, ilhamla tespit ettiğimiz mühim bir noktanın altını çizmek istiyoruz. Çocuklar yetiştirilme ve terbiye sürecinde canlı örneklere ihtiyaç duydukları kadar hikaye dinlemeye de ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla sevgili dinleyenlerimiz, sadece çocukların değil, aynı zamanda insanın da aslında hikayeye karşı bir meyli olduğunu, bir merakı olduğunu görüyoruz. Pedagojik olarak da bunu görüyoruz. Mesela bir öğretmen sınıfta öğrencilerine dersi şöyle direkt bir şekilde anlatsa, o derse öğrencilerin dikkati farklı olur, yani az olur. Ama derse başlamadan önce bir hikaye anlatarak, bir olay anlatarak, yaşanmış bir hadiseyi dikkat çekme mahiyetiyle anlatarak dersine başladığı zaman, o zaman öğrencilerin dikkati daha da fazla olmuş oluyor. İnsanın fıtratında aslında hikayeye, olaylara, kıssalara, menkıbelere karşı bir ilgi ve bir meyil vardır. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de bu kadar peygamber kıssalarının var olmasının da herhalde ana sebeplerinden birisi bu olsa gerek diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim kitabın içeriğine bakalım şöyle. Kur'an neden kısa anlatır sorusunun cevabını vermeye çalışmıştı ilk sayfalarda. Ve peygamber kıssalarının hayati işlevleri nelerdir? Neden peygamber? Yani peygamber kıssaları sadece onların yaşamış oldukları olayları bize nakletmek midir? Yoksa bu kıssalardaki yaşanan hadiselerden mutlaka bir ibret, ders çıkarmak gerekir noktasından mı bakmak gerekir? Elbette ki bir ibret çıkarmak lazım. O zamanda yaşayan insanların yapmış oldukları hatalara düşmemek gerektiğini ve o peygamberlerin daha çok tevhidi mücadelelerinin nasıl olduğunu, nasıl mücadele verdiklerini, insanları iyiye ve doğruya nasıl çağırdıklarını Kur'an-ı Kerim bu kıssalarda aslında bize anlatıyor. Baktığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan, Kur'an-ı Kerim'de az önce programımızın başında da zikrettik, yani onlardan neler öğrenmemiz gerektiğini, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan hatalarımızın nasıl telafi etmek gerektiğini, yani bir tevbe ve istiğfarı öğreniyoruz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan. Bir istiğfarı, bir pişmanlığı, bir nedameti Cenab-ı Hakk'a karşı pişmanlığımızı öğreniyoruz. Nasıl yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Yine Hazreti Nuh Aleyhisselam'a baktığımızda, Hazreti Nuh'un ki hani tarihsel olarak da ikinci Adem olarak ifade edilir, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatı da çok ibretlidir. Nuh tufanını biliyoruz. İşte insanların Hazreti Nuh Aleyhisselam'la nasıl dalga geçtiklerini, efendim Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın eşinin inanmadığını, kendisine iman etmediğini, oğlunun iman etmediğini daha doğrusu görüyoruz, okuyoruz. Yani bunların karşısında bir peygamber olarak nasıl sabır gösterdiğini burada görmüş oluyoruz. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı başlı başına zaten farklı boyutlarıyla çok örneklerle dolu. Efendim evladıyla imtihan ediliyor. Bir manada hanımıyla imtihan ediliyor. Kavmiyle imtihan ediliyor, ateşe atılıyor, putları deviriyor, putları kırıyor vesaire. Babasıyla, en önemlisi babasıyla imtihan ediliyor. Babası inanmayan bir insan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidle nasıl sembolleştiğini Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerden anladığımız üzere nasıl bir tevhidi mücadele verdiğini ve İbrahim Aleyhisselam'ın en önemli özelliğinin de tevhid mücadelesiyle sembolleşen bir insan olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bütün peygamberlerin her birisinin kendi yaşamış olduğu dönemde verdikleri bir mücadele söz konusudur. Dolayısıyla peygamberlerin hayatlarını okurken Kur'an-ı Kerim'de onları hiçbir zaman bir kıssa, bir hikaye, bir masal, haşa masal gibi değil, her birisi kendi döneminde yaşamış, yaşanmış ve sonuç olarak da ibret alınması gereken meseleler, olaylar olduğunu ifade etmek lazım. Bu arada aklıma gelmişken ifade edelim. Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Nebiler Silsilesi kitapları bu yönüyle hazırlanmış. Gerçekten Türkiye'de belki de farklı bir versiyonu olmayan çok ehemmiyetli, önemli bir eserdir. Nebiler Silsilesi 1 ve 2. Aynı zamanda farklı versiyonları var. Peygamber Efendimiz'in dönemini anlatan 3 kitaptan oluşan Nebiler Silsilesi kitabı. Burada sıradan ve klasik bir siyer ve tarihi anlatımı, İslam tarihi anlatımı değil, tam manasıyla olaylara bir hikmet nazarıyla ve sonuçlarından neler çıkarılması gerektiği noktasında çok isabetli ve çok esaslı tespitlerin olduğu kitap olduğunu, peygamber kıssalarından çıkarılması gereken dersler mahiyetinde söyleyebiliriz. Bunu bu şekilde okuyabiliriz. Efendim Yusuf Aleyhisselam kıssası dedik bu kitabın asıl konusu. Kitabın adı da En Güzel Kıssa. Yusuf suresinin indirilişi, Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması nasıl oldu efendim? Ve diğer taraftan kitabın birinci bölümünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan Mısır'a yolculuğu, kıssaların en güzelini anlatan ümmi peygamber, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha doğrusu Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasını anlatıyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki zaten Yusuf suresi de bu ayetlerle başlıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam daha genç bir çocuk yaşta neredeyse, bir gece rüyasında görüyor ve o rüyasını sabah babasını anlatıyor ki ben diyor gece rüyamda yıldızların efendim bana secde ettiğini gördüm diyor. 11 yıldız yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu rüyayı anlatıyor ve babası da tabii rüyadan sonra tedirgin oluyor ve başına bir şeyler geleceğini adeta hissediyor ve hakikaten zaman akışı içerisinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya atıyorlar. Tabii bir baba için ne kadar acı bir imtihan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu hadisesi. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam için büyük bir imtihan. Neredeyse gözleri kör oluyor. Efendim evladını bekliyor. Aradan yıllar geçiyor. Yani olay çok uzun tabii ki. Yani Yusuf Aleyhisselam Mısır'a gidiyor. Mısır'da köle olarak satılıyor. Ve köle olarak satıldıktan sonra efendim kralın sarayında bir iftiraya maruz kalıyor. Sonrasında da yine zindana atılıyor. Ve zindanda 7 sene kalıyor. Sonrasında tekrar çıkıyor ama en sonunda Mısır'ın adeta Maliye Bakanı, Mısır'a sultan oluyor yani Maliye Bakanı oluyor. Çok ibretli hikayedir aslında her yönüyle. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan imtihanı var. Efendim işte karşı cinsle olan imtihanı var. Bir kadınla olan imtihanı var. Sarayda kalıyor, işte hapishanede kalıyor. Oradaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri vesaire var. Dolayısıyla üzerinde çok konuşulması gereken ve ibret alınması gereken kıssaların en güzeli ve en ibretlisi. Her yönüyle Yusuf Aleyhisselam'ın bu hayatını okumak lazım. İsmet Özel'in de Bir Yusuf Masalı diye bir kitabını hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. İsmet Özel'in mutlaka okumanızı da tavsiye ediyorum. Bir Yusuf Masalı diye İsmet Özel'in kaleme aldığı, yanlış hatırlamıyorsam bir şiir kitabı olması lazım. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Mustafa, yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Kara'nın da böyle bir kitabı var. Yusuf ile Züleyha diye isim bir kitabı var. Bunu da tavsiye ettiğimizi ifade edelim değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Neyi anlattık bu bölümde sevgili dostlar? Timaş yayınlarından çıkan ve 5. baskısını yapan Fatma Bayram imzasını taşıyan en güzel kıssa, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı, geniş bir şekilde ayet-i kerimelerle anlatıldığı bu güzel kitabı sizlere aktarmış olduk. Umarız Ramazan ayı içerisinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı daha yakından anlamaya, onun mücadelesini, onun hayatını ve onun hayatından çıkarılacak olan ibretli dersleri, tabloları anlamak adına bu kitabı okuruz diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Kısa bir araya gidelim kıymetli dostlar. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, Ramazan ayı dedik ve programımızın başında Ramazan ayının bir Kur'an ayı olduğunu vurgulamaya gayret gösterdik sevgili dinleyenlerimiz. Önümde güzel bir çalışma var. Altın Oluk Dergisi'nin hediye kitabı olarak verilmiş, daha sonra da Erkam Yayınları'ndan satışa sunulmuş kıymetli hocamız, değerli büyüğümüz Yaşar Kandemir Hoca'nın bundan yıllar önce kaleme almış olduğu Peygamberimin Sevdiği Müslüman isimli kitap. Evet, Ramazan ayında bir manevi yolculuğa çıkacaksak şayet sevgili dinleyenlerimiz, Kur'an ayı olması hasebiyle ve Kur'an'ı daha iyi anlama noktasına bir gayretimizin olması gerekiyorsa, elbette ki Peygamber Efendimiz'i de anlama, Efendimiz'in hayatını öğrenme ve onun sünnet-i seniyyesine sıkı bir şekilde sarılma noktasında onun o güzel hayatını anlama hususunda bir gayretimizin de olması gerekiyor. Bu kitap tabii ki Peygamber Efendimiz'i anlatmıyor. Yani elimdeki kitap, ama peygamberin sevdiği Müslüman nasıl olması gerekir onu bize anlatıyor. Yine onun hayatından örnekler sunarak. Kitabın ismi de bu zaten. Peygamberimin Sevdiği Müslüman. Cenab-ı Hakk'a layık bir mümin olabilmek, peygamberimize karşı da layık bir ümmet olabilmenin sırları nelerdir? Kıymetli hocamız herhalde bunu bize anlatıyor. Şöyle diyor Kur'an-ı Kerim'in bir ayet-i kerimesini kitabın ilk sayfasını alarak, Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesi. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle diyor Rabbimiz. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle söyle, ümmetine şunu söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Dolayısıyla Allah'ı sevmenin yolu Cenab-ı Hakk'a ittiba etmenin, ona uymanın, onun dediklerini yapmanın, ona itaat etmenin yolu şüphesiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geçiyor. Peygamber Efendimiz olmadan Cenab-ı Hakk'a nasıl ulaşacağız? Nasıl yol bulacağız? Dolayısıyla birinci şart Peygamber Efendimiz'i sevmek ve ondan sonra da ona ittiba etmek. Kitabın giriş tabii yazısı ve ön sözünde gerçekten güzel cümleleri görüyorum ben. Onlardan bazılarını size sunmak istiyorum değerli dinleyenlerimiz. İyi mümini üç cümlede özetleyen bir hadis-i şerif var diyor Yaşar Kandemir Hoca. İyi bir mümini üç cümlede özetleyen bir hadis-i şerif. Hicri 4. yüzyıldan günümüze gelinceye kadar birçok İslam alimi bu hadisi yüzlerce ayet ve hadisle açıklamaya çalışmış. Böylece bir gülün yedi veren oluşunu andıran olağanüstü bir manzara ortaya çıkmıştır. Bu hadis-i şerife göre imanın 60 veya 70 dalı vardır. En yukarıdaki dal La ilahe illallah demek, en aşağıdaki dal insanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanma duygusu da bunlardan biridir. Evet, hocamız bir hadis-i şeriften bahsederek bu ön sözünü bize takdim ediyor. Ahmet İbni Hüseyin el-Beyhaki bu peygamber gülünün 77 yaprağı bulunduğunu söylemiş ve o yaprakları bir açmak maksadıyla Şuabul İman adlı 7 ciltlik bir eser kaleme almıştır. Bu çapta olmasa bile bu sahada daha başka kitaplar da yazılmıştır. İşte elimize tuttuğumuz bu kitap, değerli dinleyenlerimiz, bu kitapların bir özeti mahiyetinde diyor kıymetli hocamız. Bu çalışmaya konuyla ilgili eserlerdeki ayetleri ve güvenilir hadisleri derleyerek başladım. Yani Peygamberimin Sevdiği Müslüman isimli çalışmaya diyor Yaşar Kandemir Hoca. İmam-ı Nevevi ve İbni Hacer Askalani gibi ünlü muhaddislerin görüşlerinden faydalanarak bu 60 veya 70 konuyu kalbin, dilin ve organların görevleri diye 3 bölümde topladım. Bazı konuları birleştirerek ilim öğrenmek ve öğretmek gibi günümüzde geçerliliği olmayan bazı konuları almayarak kölenin efendisine, efendinin kölesine karşı görevleri gibi kitabımı diyor, o ünlü hadise uygun şekilde 63 ana başlık halinde kaleme aldım. Güzel dinimizi kısa yoldan öğrenmek isteyenleri Allah'ın ve Resulullah'ın sözleriyle mümkün olduğunca baş başa bırakmak düşüncesiyle malzemenin bol olduğu konularda ayet ve hadisleri bir konuşma üslubu içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetini dinliyormuş gibi vermeye gayret gösterdim. Bunu sağlamak için de birden fazla konunun ele alındığı bir hadisin tamamını zikretmek yerine İmam Buhari'nin Sahih Buhari'de yaptığı gibi hadisin sadece ilgili kısmını verdim. Yeterince ayet ve güvenilir hadisin bulunmadığı konularda ise alimlerimizin yorumlarından faydalandım diyor hocamız. İman esaslarıyla ilgili konularda ayetlerden faydalandım. Bir de her bahsin sonunda okuyucuyu yeni bir konuya geçmeden önce biraz dinlendirmek ümidiyle işlediğim konuyla ilgili yine sahabe tarafından rivayet edilen bir olayı, bir kıssayı gül kokusu başlığı altında sundum diyor kıymetli hocamız ve bu güzel kitabını bize takdim ediyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kitap şöyle baktığımda yaklaşık 511 sayfadan oluşuyor. Hacimli bir eser ve gerçekten her bir sayfası da o hadisi şerifte ifade edilen kıymetli dinleyenlerimiz imanın 60 veya 70 dalı vardır ifadesinden hareketle kıymetli hocamız 63 sohbette bitiriyor ki Aslında 63'ün ayrı bir anlamı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dar-ı bekaya irtihal yaşı olarak da güzel bir gönderme yapılmış. Şöyle rastgele bir bölümü sizlere takdim edelim sevgili dinleyenlerimiz. Ramazan ayının bereketini de hissetmiş olalım bu programımızın bu dakikalarında. Denk gele bir yeri açıyorum. Diyor ki başlığımız sıkıntıya sabretmeli. 19. sohbet. Hayat bir imtihandır. Allah Teala bizi ölüm korkusuyla, açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek suretiyle imtihan edecektir. Bunun için de başa gelen acılara, sıkıntılara sabretmemizi tavsiye etmekte, sabır yarışında düşmanları geçmemizi istemektedir. Felaketle yüz yüze gelince biz Allah'ın kullarıyız, ona aitiz ve muhakkak ona döneceğiz dememizi beklemektedir. Yaşadığımız sürece bu imtihanlar devam edecek. Allah Teala aramızdaki sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar bizi sınayacaktır. Sabır imtihanını başarıyla verenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gelenlere hesapsız ödüller verilecektir. Kainatın Rabbi şöyle buyurmaktadır. Evet, ne diyor? Hüzün ve keder hayatın değişmez gereğidir. Kainatın Rabbi böyle buyurmaktadır. Nasıl buyurmakta? Efendim Zümer suresinde sabır imtihanını başarıyla verenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gelenlere hesapsız ödüller verilecektir. Hüzün ve keder hayatın değişmez gerçeğidir. İnsan bu gerçekle karşılaştığında ne yapmalıdır? Yüce Rabbimiz o zaman sarsılmaz bir sabırla ve namaz kılmak suretiyle kendisinden yardım istememizi öğütlüyor bizlere. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini aynen uygulayan peygamberler zor durumda kaldıklarında tıpkı Resul-i Ekrem gibi Allah'tan yardım istemek için namaz kılarlardı. Ashab-ı kiram da böyle yapardı. Bir yakınlarını kaybettiklerinde namazın bir teselli yolu olduğunu hatırlar, kalkıp namaza durur, Allah'tan kendilerine dayanma gücü vermesine niyaz ederlerdi. Efendimizin belirttiğine göre sabır ziyadır, ışıktır. O ışığı elde eden kimse gerçeği görür. Sıkıntılar karşısında pes etmez, sabrın verdiği güçle zorlukları yener. Ve zorlukları yenmek için sabretmeye çalışanlara Allah sabır gücü verir diye sıkıntıya sabretmeli başlığı altında devam ediyor konu. Neden hep sıkıntı, hep sabır diyor. Peygamber Efendimizin çektiği sıkıntılar nelerdir, nasıl olmuştur, dertlere nasıl dayanmalı, sıkıntı rahmettir diye başlıkları görüyorum bu konunun altında. Bu şekilde devam ediyor. Bütün kitapta zaten kıymetli hocamızın o güzel akıcı üslubuyla, anlaşılır üslubuyla, konuları dolaştırmadan, dolandırmadan güzel ifade şekliyle bu kitap tamamlanıyor. Peygamberimin sevdiği Müslüman hayatında nasıl davranması lazım? Mesela okumuş olduğum örnekte bir Müslüman sıkıntılara nasıl sabretmesi lazım? Başına bir musibet geldiği zaman sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri üzere kalkıp namaz kılarlarmış. Ya eyyühellezine amenü isteinu bis sabri ve salah innallaha me'as sabirin. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Bakara suresinde ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyiniz. İnnallaha me'as sabirin, Allah sabredenlerle beraberdir. Dolayısıyla bir Müslüman da başı dara düştüğü zaman, sıkıntıya girdiği zaman, içinden çıkılmaz bir problemle karşılaştığı zaman mutlaka Cenab-ı Hakk'a iltica etmeli, hacet namazı kılmalı ve Rabbine dua etmeli bu sıkıntıdan kurtulması için. Başka çözüm yolları aramaya gerek yok. Cenab-ı Hakk'a iltica edilip sığınıldığı zaman inşallah Cenab-ı Hak da o sıkıntıları izale eder, giderir. Efendim, güzel iki tane kitabı siz değerli dostlarımıza aktardık. Birincisi Timaş yayınlarından Fatma Bayram'ın En Güzel Kıssa isimli kitap, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının anlatıldığı çalışma. Bir diğer kitap ise Yaşar Kandemir hocamızın, Allah kendilerine hayırlı ömürler versin, Peygamberimin Sevdiği Müslüman isimli kitapta Erkam yayınlarından çıkmış. Her iki kitabı da sizlere tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte biz burada olacağız inşallah. Sizleri de bekliyor olacağız. Buluşmak ümidiyle diyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.